Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 42. Ayırım. Cemalettin'in Türkiye dışına çıktıktan sonra olayı kendi yüzünden ve kendi etrafında kopmuş bir fırtına gibi göstermesinden hem İslam ülkelerinde hem de Avrupa'da yazarlar elinde olayın asıl anlamı anlaşılmadığı gibi olayın meydana geliş biçimi de bozulmuştur. Türkiye'de Tanzimat döneminde din ve dünya alanları arasındaki çatışmanın evrelerinden biri olan bu olayda Cemalettin sadece bir vesiledir. Şeyhülislam'ın savaşının asıl hedefi Afganlı konferansçı değil, üniversitenin kendisi ve arkasındaki Saffet, Münif, Tahsin ve Fransız eğitim projesidir. Fransız Maarif Bakanı'nın projesine göre kurulacak bir üniversitede Fransa içinde pek doğal olarak konacak hukuk ve felsefe fakültesinin veya derslerinin Türkiye'de daha ziyade Avrupa fenlerini öğretme düşüncesinin eseri olan Fenler Evi'nin programına fıkıh, kelam, felsefe, üstelik bir de Roma hukuku, İktisat fenni gibi konular şeklinde sokulmasına kalkışılması, ulema müessesesinin alanına el uzatmaktı. Cemalettin'in olayındaki rolü, eski İslam filozoflarının kelamcılara karşı ileri sürdükleri fikirleri tekrarlayarak Darülfünun'da girişilecek fen öğretme işinin İslam düşününe uygun olduğuna medreselileri inandıracak bir kişi olarak ortaya çıkmış olmasıydı. Fakat Şeyhülislam'ın seferber ettiği Halil Fevzi Efendi'nin kendisini Sünni göstermek için Afganlı lakabını takınan Afgani hakkında yazdığı Süyufül Kavati adlı kitap, ulemanın heretik, zındıklık, hürafelik kokularını sezmeyecek kadar cahilleşmiş olduğunu gösterir. Böylece Tanzimat döneminin yüksek öğretim alanını askerlik, mühendislik ve tıp gibi fenleri öğreten ve ulemanın hiç ilgilenmediği konuların daha ötesine genişletme girişimi, bu olayda görüldüğü gibi Tanzimat'ın kendisinde bulunan iç çelişkiye uygun bir biçimde boğulmuştur ve ta meşrutiyet dönemine kadar hiçbir üniversite kurulamamıştır. Fakat Batı fikirleri ve eğitiminin etkilerinin yok edilebileceği sanılmamalıdır. Bu, dolaylı olarak arka kapıdan hem de açılış töreninde Şeyhülislam'ın öteki dinlerin temsilcileriyle omuz omuza hazır bulunduğunu gördüğümüz Galatasaray Lisesi yoluyla olmuştur. Bu lise, yukarıda gördüğümüz gibi Fransız Eğitim Bakanı'nın projesiyle öngörülmüştü. Bunun Fransa açısından önemi, Fransız liseleri modelinde dersleri Fransızca verilen, müdürü ve öğretim üyelerinin çoğu Fransız olan ve Müslüman, Rum, Ermeni, Yahudi öğrencileri Fransız dili ve kültürü içinde birbirine kaynaştıracak, Osmanlılaştıracak bir çevre olmasında idi. Bunun Tanzimat'ın batılaşma yanlısı olan devlet adamları açısından önemi, Avrupa uygarlığını tanımak, ayrı dillere mensup olan milletler arasında Fransa uydusu bir Osmanlılık birliğini besleme amacına yarayacak bir müessese olmasıydı. Fransız lisesi aslında ilk ve yüksek eğitim arasında dinler arası bir orta öğretim müessesesi olarak 1868'de, yani Darülfünun'un açılma tarihinden bir yıl önce açılmıştı. Lise, Fransız Eğitim Bakanı Duruy'un verdiği eğitim raporundaki tavsiyelerden biri olarak açılmıştı. Okutulacak dersler Fransızca olacak ve Fransız edebiyatından başka Türkçe, Latince, Grekçe, tarih ve müsbet bilimler okutulacaktı. Öğretim tamamıyla din adamı olmayan kişilerin elinde olacaktı. Ancak dersler dışında Müslüman öğrenciler okulda, mescide, Hristiyan ve Yahudi öğrenciler de Galatasaray yakınındaki kilise ve havralarına gideceklerdi. Okula ücretli olarak her milletten öğrenci alınmakla birlikte Osmanlı hükümeti hesabına 150 Müslüman, 150 Müslüman olmayan öğrenci okutulacaktı. Öğretmenler Müslüman, Türk, Ermeni, Rum, Fransız, İngiliz ve İtalyan asıllı olacaklardı. Lisenin ilk müdürü Fransız hükümetinin seçip gönderdiği Ernest de Sol ve Villadieu. Ondan sonraki müdürlerin ikincisi Ermeni, üçüncüsü ve dördüncüsü Rum'dur. Daha sonra müdürler 1895-1896 yılından gelen bir Rum müdürden sonra hep Türkler arasından gelmiştir. Galatasaray Lisesi'ne karşı din çevrelerinden gelen ilk tepki Vatikan'ın tepkisi oldu. Daha okulun açılmasından önceki papalık makamı iki emirname ile Katoliklerin bu okula gitmesini yasakladı. İkinci tepki Rus elçiliğinden geldi. O zaman elçi olan General Ignatieff Osmanlı başkentinde Fransız nüfuzunu kırmak için büyük çaba göstermekteydi. Ortodoks durumların bu okula gitmesine karşı bu elçilik tarafından propaganda yapılıyordu. Yahudi cemaati içinde de Yahudi çocuklarını Müslümanların sahip olduğu Hristiyanların yönettiği bir okula göndermekte tereddüt edenler vardı. Fakat Engelhard'ın bildirdiğine göre yemeklerde İbrani kurallarına aykırı yiyecekler olmamak şartıyla çocuklarını gönderenler oldu. Ulema arasından Müslüman çocukların okula verilmesine karşı resmi bir muhalefet gelmedi. Bununla birlikte birçok aile başlangıçta tereddüt geçirdiler. Türk basını okul lehine yazılar yazarak geleceği mühendislerinin, öğretmenlerinin, iktisatçılarının Avrupa dillerini öğreten bu okuldan yetişeceğini temin ediyorlardı. Müslüman çocukların Avrupa'ya gönderilmesine lüzum kalmayacaktı. Hristiyanlarda temaslarının Müslüman inançları üzerine zararlı etkisi olmayacağını da belirtiyorlardı. Okulun Fransız müdürü Fransa'da yayımladığı bir yazısında kendi zamanındaki gözlemlerinin çok umut verici olduğunu, öğrenciler arasında hiçbir geçimsizlik olayı görülmediğini, bu gibi eğitim müesseselerinin Yakın Doğu'nun çeşitli milletleri arasında bir birlik yaratacağını bu okulun göstermiş olduğunu anlatır. Lisenin Fransızlığına, özellikle eğitim dili olarak Fransızcanın kullanılmasına karşı belirli bir memnuniyetsizliğin bulunmasına karşın Darülfünun deneyinin tersine Galatasaray hızla gelişti. Başarılı bir kurum oldu. Birkaç yıl içinde hukuk, ekonomi ve mühendislik bölümlerinin katılmasıyla adeta bir üniversite haline geldi. Hukukun ilk kez olarak 1874'te okutulduğu müessese Galatasaray olmuştur. Galatasaray Lisesi'nin açılışı eğitim yoluyla Osmanlılık ideolojisinin uygulama alanına sürülmesi olmakla birlikte Darülfünun'un başarısızlığı karşısında daha da ileriye giderek batılılaşma akımının da belli bir biçimde ileri sürülmesi işaretler. Darülfünun deneyiminin başaramadığı bir işi Fransız kültürünün etkisi altında Galatasaray'ın başarma yoluna girdiğini 1875'te okulun ilk mezuniyet töreninde okul müdürü Sava Efendi'nin daha sonra paşa törende hazır bulunan Şeyhül İslam'ın yüzüne karşı söylediği nutuktaki şu sözlerden öğreniyoruz. Bugün İftiharla ilan ediyoruz ki çoktan beri açılması özlenen Darülfünun'un ilk fakültesi olarak hukuk ve sivil mühendislik fakülteleri lisemize ilave edilmiş, Böylece lisemiz bilfiil bir üniversite seviyesine yükselmiştir. Darülfünun'da fıkıh ve batı hukukunun okutulmasına tahammül edemeyen Şeyhülislamlığın aynı şeyin Fransız Lisesi Galatasaray'da yapılmasına ses çıkarmaması ilginç bir olaydır. Galatasaray ile aşağı yukarı aynı tarihlerde ve Amerikan zenginlerinden Mr. Robert'ın bağışlarıyla kurulan Robert College, Fransız Katolik, Avusturya Katolik, İngiliz, Alman, İtalyan okulları da bu dönemde açılarak Osmanlı Maarif Bakanlığı'nın boş bıraktığı alanı doldurmuşlardır. Bu okullar özellikle Hristiyan Osmanlılar arasında Avrupa dili, tarihi, edebiyatı gibi konulardan başka sanat ve ticaret hayatı için yararlı, pratik usulleri öğretmede etkili olmuşlardır. Bundan başka bu yabancı okullar yüksek gelirli Müslüman Osmanlılar arasında yalnız batılılaşmaya değil, aynı zamanda mensup oldukları toplumun cahil ve avam halkından ayrılan bir seçkin zümrenin doğmasında etkili oldular. Bulgar, Rum, Ermeni öğrenciler arasında ise bunun tersine bunların kendi milliyet duygularını kavramalarında rol oynamışlardır. Zamanla benzerleri İstanbul dışında Edirne'de, İzmir'de, Beyrut'ta, Şam'da, Tarsus'ta, Kayseri'de, Selanik'te ve daha başka yerlerde açıldı. Osmanlılık ideolojisine aykırı olacağı ve Hristiyan öğrencileri inciteceği için Türklük kültürüyle ilgili eğitim ve eylemlere yer vermemekle birlikte Ermeni, Bulgar ve Rum milliyetçilik duygularının beslenmesinde bu okulların önemli rolleri olmuştur. Tanzimatın başarısızlıkları. Başkentte kanun çalışmaları, eğitim çabaları yürütülürken Tanzimat'ın öngördüğü reformlar bütün imparatorluk ülkeleri boyutunda nasıl uygulanıyor, ne gibi sorunlar çıkıyor, ne gibi engellerle karşılaşılıyordu. Siyasal bütün olarak geçmiş dönemlerdeki başarısızlıklar yüzünden yer yer çökme, yer yer dağılma halinde olan koca bir alanda bu reformların kolayca kısa süre içinde uygulanabileceğini, bu işi üzerine almış olan yetersiz, tecrübesiz, bilgisiz bir yönetim kadrosundan beklemek haksızlık olur. Böyle bir durumda Tanzimat, bu imparatorluğun tasfiyesi için bir program da uygulayamazdı. Balkanlardan Arap ülkelerine kadar genişleyen bir alanda yerleşmiş ilişkileri tasfiye etmek mümkün değildi. Osmanlı ile Avrupa devletlerinin Yakın Doğu ülkeleri üzerinde şimdi daha da derine giden çıkarlarının gerekleri de buna elverişli değildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü sürdürmesi, Batı dünyasının en güçlü iki devleti haline gelen İngiliz ve Fransız imparatorluklarının politika ilkelerinden biri haline gelmişti. Gördüğümüz gibi Tanzimat rejiminin kendisi eski Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziyetçiliğini de aşan bir bürokrasi devleti gerçekleştirme yönünde programlanmıştı. Bu kadar ağır bir uygulama yükünü başarıyla yürütecek bir uzman kadrosu yoktu. Maliyecisi, memuru, subayı, mühendisi, doktoru, iktisatçısı, öğretmeni, hakimi, savcısı olmayan bir devlet bu yükü kaldıramazdı. Bu yüzden vergi, toprak tasarrufu, eğitim, sağlık işleri, adaleti uygulama, asker yetiştirme yöntemlerinde getirilecek yenilikleri yürütme girişimleri, düzen getirmek yerine bozuk düzeni daha da kötüleştirmek, bu kötüleşmede çıkarları olanları reformların düşmanları haline getirmek gibi sonuçlar yarattı. Merkezi devletin reform programlarını uygulayabildiği hallerde de devlet hazinesinin gelirlerinin artacağı yerde düştüğü görüldü. Bu eninde sonunda geçen dönemlerde de görüldüğü gibi devleti mali sıkıntı içine ve sonunda borçlanma yollarına başvurma zorunluluğuna itti. Tanzimat rejimini benimsemeyen ya da onun başarılı olacağından kuşku duyan tutucuların eleştirmeleri reformların uygulanmasına karışmayacağını yeminle bildiren padişahın özellikle Abdülaziz'in iradesinin yeniden işlemesine yol açtı. Eskiden olduğu gibi saray ve yabancı elçilerin entrikalarının hükümdar üzerinde etkileri hatta baskıları bu dönemde daha da arttı. Bu dönemde birbirlerinden farklı metotlarla çalışan İngiliz elçisi Lord Strafford, Fransız elçisi Tuvalu'nun ve Buer ve Rus elçisi General Ignatieff, Tanzimat reformlarının başarısızlıkları üzerinde bıraktıkları derin izlerle hatırlanacak olan simalardır. Tanzimatın öngördüğü reformların uygulanma denemeleri şu gerçekleri meydana çıkardı. Vilayetlerde 2. Mahmut zamanında sindirilmiş oldukları halde duran ayan ve ağalar vardır. Hem güçlüdürler hem de reformlara karşıdırlar. Bunlar yalnız Müslüman ağalar değildir. Rumeli'nde Bulgar ve Sırp halklarının bölgelerinde çorbacılar ve kocabaşlar ve kendi halklarının reayasının hakim durumundadırlar. Kağıt üzerinde iltizamın kaldırılması mültezimleri ve sarrafları ortadan kaldırmamıştı. Vergi eşitliği ne Müslümanları ne de Hristiyanları memnun etmişti. Cizyenin kaldırılması yerine askerlik ödevi ya da karşılığı olarak da bedel konması Hristiyanları memnun etmemişti. Bu ödevin bütün ağırlığı Müslüman köylünün omuzuna yüklenmişti. Yani toprak kanunu uygulanmadıktan başka özellikle Rumeli'nde Müslüman ve Hristiyan ağaların miri toprakları özel mülkiyet haline çevrilmesi devam etmişti. Taşra'da reformlardan ne Müslüman din adamları ne de Hristiyan din adamları memnun kalmışlardı. Bunlar bazı yerlerde halk arasında hükümete karşı gelmeyi güden kışkırtmalara bile ön ayak olmuşlardır. Halil İnalcık'ın özetlediği gibi tahriklere ön ayak olanlar da imtiyazlı zümreler, Hristiyanlı çorbacılar, Müslüman ağalar ve ulemadır. Fakat Hristiyanlarda Müslüman zümrelerin muhalefeti dışında şu mühim fark vardır. Rumeli'nde Gülhane hattının doğurduğu kaynaşma derhal milli siyasi bir ayaklanma ve milletler arası siyasetin ilgilendiği bir konu olma istidadı göstermiştir. Rumeli'nde reaya çorbacıların yönetiminde esaslı içtimai reformlar için harekete geçmekte, Anadolu'da ise eski Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel müesseselerini temsil edenler bu gibi reformlara mukavemet etmekte ve halkı peşlerinden sürüklemektedirler. Bu tarihten sonra Balkanlarda milli uyanış ve modernleşme hareketleri gelişirken Türk politika hayatını uzun zaman taşraya hakim ayan ağaların gelenekçiliği ile merkezdeki bürokratların modernleşme çabaları arasındaki çatışma etkisi altında tutacaktır. Görülüyor ki Tanzimat reformlarının uygulanma denemeleri biri milli, öteki sınıfsal iki çatışıklığın gelişmesine hem körüklemiş hem de onlar tarafından engellenmiştir. Başka bir deyişle başkentler tartışmalar, kararlar, kanunlar, eğitim projeleriyle uğraşılırken imparatorluk düzeyinde Müslüman-Hristiyan millet zıtlaşması hangi dinden olursa olsun imtiyazlı sınıflarda sömürülen sınıflar arasında zıtlaşma biçiminde birbirinden tümden ayrı olmadığı için karışık gözüken hem devlet adamlarını hem yabancı gözlemcileri şaşırtan iki çatışıklık keskinleşmiştir. Bundan ötürüdür ki 1856'da ıslahat fermanından sonraki yıllarda düşün düzeyinde gözüken iki tepki şeriatçılık ulusçuluk karışığı bir tepkiyle kanuni esasicilik ve ademi merkeziyetçilik ideolojisi gibi iki tepki biçiminde başlamıştır. Bu ikisi arasında da tam bir ayrım olmadığını, böyle bir aşamaya gelinemediğini göreceğiz. 42. ayrımın sonu, sayfa 246, devamı 43. ayrımda.